Ayrım 30, sayfa 328. İsim değiştirmelere birkaç örnek vererek bu konuya nokta koyalım. Türkiye'de yüz binlerce yerleşim adı var. Bunların binlercesi ya tarihsel süreç içinde ya da masa başında oturularak değiştirildi. Kaygılar ne olursa olsun bilgisizlik sonucu değiştirilen isimler aslında uygarlıklar beşiği Anadolu kültürünün bir parçasıdır. İsim değişikliğiyle ilgili olarak sizlere farklı birkaç örnek derledim. Afşin, Kahramanmaraş iline bağlı ilçe merkezi. İlk çağdaki adı Arabissos idi ve yakın zamana kadar Arabissos'tan bozma Yarpuz adını taşıyordu. Şimdiki Afşin adı sanılabileceğinin tersine ünlü Türk komutanları Afşinlerden değil, Orta Çağ'da orada bulunan Til Kampson Kalesi'nin adından geliyor. Ağrı, hemen her ülkede Tevrat'ta geçen Urartu sözcüğünden bozma adıyla Ararat diye bilinen Yüce Dağ'ın bizdeki adıdır. Ararat, Tevrat'ın batı dillerine yapılan çevirilerinde kullanılan uydurma bir addır. Ağrı aslında dağın iki doruğunun adıdır ve kanımca doruk anlamı Akra'dan gelir. İran'daki Rey kentinin kuzeybatısındaki bir diğer dağın tarihsel adı Akra Dağı'dır. Alut, Adıyaman ili Kahta ilçesine bağlı bucak merkezi Damlacığ'ın eski adı. Sonundaki ut, Ermenice lı anlamındaki takısı udu hemen akla getiriyorsa da o dilde alut, alut diye bir sözcük saptayamadım. Yararlandığım sözcükler Kürtçe'de dahi alut, alut diye bir sözcük göstermiyor. Amanda, Hatay ili Reyhanlı ilçesi merkez bucağına bağlı köy. Yeni uydurulan adı Beşarslan. Amanda adı Luvi dilinde ama Vanda üyelerinden türetilmiştir. Ana tanrıça tapımcısı demektir. Amida, Diyarbakır kentimizin ilk çağdaki adıdır. Romalılar ile İranlar, önce Partlar sonra Sasaniler arasındaki savaş dönemini anlatan tarih yapıtlarında çok anılmıştır. Görünüşe bakılırsa bu Amida adı ama ana tanrıça kök sözcüğüyle Vanda, Anda, Ada takıntısının çeşitlemesi olan İnda, İda takısından türetilmiştir. Ama veya Ma tapımcısı halk demektir. Ardahan, Ermenice söylenen biçimi Artan. Artan, Ardahan yalnız kentin değil, oradan geçen ve Gürcistan'da Kur, Kura diye anılan önemli nehrin de adıdır. Gerek Artan gerekse Ardahan biçimlerinin aslı, yani yörenin ve ırmağın adının öz biçimi Luvi dili Ardılı, Pontus ülkesinde de konuşulan Kappadokya dilinden gelme Arda kök sözcüğüne Vana, ana takıntısının eklenmesiyle akarsu, sal, akarsu ülkesi anlamındaki Ardana'ydı. Bajirge, Hakkari Yüksekova, Esendere'nin eski adı, Kürtçe aslı Bajarge, kasaba yeri. Bardız, Erzurum Şenkaya gazilerin eski adı, Ermenice Bardız bahçe anlamındadır. Beytüşşebab, Hakkari merkezi ilçesi, Arapçadır. Ev anlamındaki beyt ve gençlik anlamındaki şebaptan türetilme. Dolayısıyla gençlik yurdu anlamındadır. Bu adın Süryani dilindeki aslının Arap ağzına uydurularak değiştirildiğini de söyleyebiliriz. Beytin Süryani dilindeki karşılığı bettir. Ayrıca Bet-Şeba, Tevrat'ta Hazreti Süleyman'ın anasının adıdır. Bismil, Diyarbakır'ın ilçesi. Farsça'da besmele çekilerek boğazlanmış hayvan anlamına gelir. Ayrıca Zeki Velidi Togan, ana yurdu Güney Moğolistan olan Basmıl adlı Türk boyunun Anadolu'ya gelip yerleştiğini belirtiyor. Cağaloğlu, İstanbul kentinin tarihsel bölümünde bir semtin Osmanlı döneminde aldığı ad. Cihalazade'den gelir. Orada sarayı bulunan Sadrazam Cihalazade Sinan Paşa soy yönünden Cicala ailesinden bir İtalyandı. Cicala Türk ağzında Cihala olmuştur. Cizre, Dicle kıyısında Suriye sınırındaki ilçe. Baharda taşan ırmağın kasabayı ada durumunda bırakması nedeniyle Araplar kasabaya Cezire İbn Ömer, Ömeroğlu'nun adası adını verdiler. Digor, Kars Digorlar Kafkas halklarından Osetlerin batı grubunu oluşturan topluluktu. Özellikle Gürcistan içine yayılmışlardı. Fırat, nehrin adı Akkad Babil dilinde ırmak anlamını belirten Puratu sözcüğünden gelir. Bu ad halk ağzında Fırat, Fırat, Furat biçimlerini almıştır. Hatay, Geç Hititler döneminde Hattena, Kuattena yani Kuattivana, Hatti Kuatti ülkesi. Havza, Samsun'un ilçesi Arapça havz sözcüğünden Türkçe'ye çevrildi. İmranlı, Sivas ilçe merkezinin ilk adı Çifti. İkinci Abdülhamit döneminde Hamidabad sonra onun yıkılmasıyla Ümrani oldu. Cumhuriyet ise tekrar eski adını İmranlı'ya verdi. Kahta, yakın zamana kadar Kölük deniyordu. Kahta denilmesi hiç de yeni değildir. Orta Çağ tarihçilerinden Urfalı Mateos'un yapıtında Hartan, Süryani Mikael'in yapıtının Ermenice çevirisinde Gakta, aynı yapıtın Süryanice aslında Gaktay. Bar Habreus'un Süryanice eserinde Gakti, Arap tarihçilerinde Kahta olarak anılır. Karabegan, Elazığ Palu Arıcak'ın eski adı, görünüşte Türk ve Kürt karışımı Karabeyler anlamındadır. Kelkit, her ne kadar tarihçi Wittek yer adları eserinde Kelkit ırmağının ilk çağda Helen ağzına uydurulmuş adı Likos, Helen dilinde kurt anlamına geldiği için Ermeniler bu adı kendi dillerine çevirerek ırmağa Gail Get, kurt ırmağı dediler diye yazsa da yanılıyor. Çünkü Kelkit yöresinde ilk çağda bir Kelkit halkının yaşadığını biliyoruz. Lice, adı Türkçe ılıca sözcüğünden bozma gibi görünse de dil bilimci Hertzfeld'e göre ilk çağda kullanılan bir addan ileri geliyor. Mardin, tarihçi Plinius, Nisibis, Nusaybin yöresinde Mardani adlı bir Arap kabilesinin yaşadığını söylüyor. Midyat, Helenistik çağda Seleukoslar devletinin yöreye egemenliği döneminde var olduğu ve Medeyat adını taşıdığı biliniyor. Süryani kültürünün en önemli tarihsel merkezlerinden. Siirt, dil bilimci Hertzfeld'e göre İran'da Arbela Erbil yöresine de yayılmış olan ve Darius zamanından kalma yazıtlarda Asagırta diye anılan halkın adından geliyor. Bu halkın daha önce Urumiye Gölü doğusu yakınlarında Tebriz ile Zencan arasında varlığı Asur belgelerinde aralıyor. Halktan Zikirtu, Zikirtiye diye söz ediliyor. Ermeni dilinde Sigert diye geçiyor. Siverek, İran dilinin kara yıkıntılar anlamında bir sözcüğüyken Ermeni ağzında Svaverak, Süryani ağzında Şephapherak, Türk ağzında Siverek olmuştur. Aslında örnekleri uzatmaya gerek yok. Görüldüğü gibi yer isimleri tarihsel süreçte uygarlıkların farklı okuyuşlarıyla, ağızlarıyla değişim geçiriyor. Yani her yeni kültür eski kültürden kalma tarihsel coğrafya adlarını kendi dilinin fonetiğine uyduruyor. Bu öylesine bir değişimdir ki bugün Türkçe'de hiç anlamı olmayan birçok yer ismi artık dilimize yerleşmiştir. İzmir, Manisa, Adana, Edremit, Ladik gibi. Yer adları araştırmasına yıllarını veren Profesör Bilge Umar diyor ki, Türkiye'nin en eski tarihsel adları üzerine yapılacak araştırmanın sağladığı bilgi, şu ya da bu höyükte yapılan arkeolojik kazıyla ortaya çıkarılan buluntuların sağladığı bilgiden daha az önemli değildir. Diğer bir söyleyişle tarihsel adların arkeolojisi, kazıdan buluntu çıkarmaya ve bunları yorumlamaya dayanan kazı arkeolojisi kadar önemli, verimli, öğretici bir bilimsel çalışma alanıdır. Özetle, bizi büyük ayıbımızdan kurtaracak her değişime açık olmalıyız. Ancak bunu yaparken rüzgara da kapılmamalıyız. Her ülkenin sorunu var. Batı ülkeleri nedense hiç rüzgara kapılmıyor. Ama diğer ülkelere iç sorunları konusunda baskı uyguluyor. Siz hiç Texas açılımı duydunuz mu? Texas açılımı. Türk toplumu olarak neredeyse paranoya haline getirdiğimiz bir korkumuz var. Bölünmek. Son 300 yılını sürekli toprak kaybederek geçiren bir toplum için bu korku anlaşılır. Ancak dikkatinizi çekiyor mu bilmem. Son 300 yıldır ne zaman ayrılıkçı bir hareketle karşılaşsak, batılı devletler hemen olaya el koyuyor ve hemen işaret parmaklarını gözümüze uzatarak neler yapmamız gerektiğini bize bir bir söylüyorlar. Biz de hep onların dediğini yapıyoruz ve ne hikmetse hep kaybediyoruz. Fakat bu yazıda anlatmak istediğim bu değil, merakım başka. Batılı büyük devletler hiç ayrılıkçı hareketle karşılaşmazlar mı? Hiç bölünme tehlikesi geçirmezler mi? Olur öyle şey. Tabii karşılaşırlar ve bölünme tehlikesi de geçirirler. Ama bunu kimse duymaz. Duyulmazlar. Hiç öyle bildik dünya küreselleşti bir köy haline geldi. Kim neyi saklar gibi bilindik ezberci laflar söylemeyiniz. Neyi ne kadar bileceğinizi dünya haber ağını elinde tutan iletişim tekerleri belirler. Biz sadece bize gösterileni biliriz. Çünkü bunlar bilir. Machiavelli'ye göre en büyük erdem virtu kontroldür. Bu kadar sözden sonra bir örnek vermeliyim. Republic of Texas, Texas Cumhuriyeti diye bir örgüt adı duydunuz mu? Ya da Richard McLaren adında bir örgüt lideri. Dünya Kürt örgütlerini, liderlerini ezbere sayar ama Texas ayrılıkçılarından hiç haberdar olmaz. Sanıyorum hikayemize başlayabiliriz. Texas, ABD'nin güneyinde bir eyalet. Türkiye'ye yakın büyüklükte toprağı var. Nüfusu 24 milyon. Bunun %83'ü, içinde Meksika kökenliler de var, beyaz. %17'si siyah. ABD'nin en zengin eyaletlerinden, ülke petrolünün %40'ını Texas çıkarıyor. Hayvancılık ve tarımda lider konumda. Texas tarihi boyunca hep bağımsız olmak istedi. Bazen başardı da. 1836 yılında bağımsızlık savaşını vererek Meksika'dan ayrıldı. Ancak bu durum 9 yıl sürebildi. 1845'te ABD'nin istilasına uğradı. ABD'nin ilhakı Texas'ı böldü. Bazıları federasyon içinde kalmayı desteklerken bir grup ise bağımsızlıktan yanaydı. Bu tartışmalar 150 yıldır sürüyor. Ayrılık fikri bazı yıllarda artıyor, gizli örgütler kuruluyor. Texas'ın bağımsızlığı için mücadele veren bir örgüt var. Republic of Texas, Texas Cumhuriyeti. Lideri ise Richard McLaren. Texas halkının esir tutulduğu gibi tezlere sahip olan Republic of Texas, 1995 yılında geçici bir hükümet kurdu. Texas bağımsızlığının sembolü 1836 anayasasına bağlıydılar. Örgüt üyeleri hayli aktifti. Amerikan polisinin şiddet yanlısı tavrına karşın silahlanıp dağa çıktılar. Kendilerine Texas Cumhuriyeti'nin askerleri dediler. 1997 yılında Joe ve Margaret Ann Rowe isimli iki Amerikan vatandaşını esir aldılar. Karşılığında ise hapisteki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istediler. ABD böyle bir kalkışmaya izin veremezdi kuşkusuz. Sert güç kullanımıyla Texas Cumhuriyeti askerlerini yakalayıp cezaevine koydu. Yakalananlar hapishanede direnişe geçtiler. Savaş esiri muamelesi görmeyi istediler. Bu zorlu süreç örgütün parçalanmasına da neden oldu. McLaren grubu, Daniel Miller grubu ve Johnson & Law grubu. Hepsi de illegaliteyi, yeraltı örgütlenmesini savunuyordu. Ancak silahlı direniş meselesi örgütü bölmüştü. Silahlı radikalizmi savunanların başında Johnson & Law vardı. Bu grubun iki üyesinin aralarında ABD eski başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu birçok devlet görevlisine suikast planladıkları ortaya çıktı. Fazla ayrıntıya girmeyeyim. Örgüt militanlarının hepsi bölücülükten yargılandı. Örgütün lideri McLaren 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yardımcısı Robert Otto şanslıydı. Ona 50 yıl hapis cezası verdiler. İkisi de hiçbir cinayete karışmamıştı. Texas Cumhuriyeti örgütü liderleri militanları cezaevine atıldı ve sorun bitti diye düşünmeyin. Texas'ta bu yıl yapılan anketlerde Başkan Obama yönetimini üzecek sonuçlar çıktı. Texas halkının %35'i bağımsız Texas Cumhuriyeti'nde yaşamayı tercih ederken bu oran cumhuriyetçiler arasında %48'e kadar yükseldi. Texas valisi Rick Perry'nin açıklamaları ise ayrılıkçı hareketlerin güç skalasını göstermesi bakımından ilginçti. Vali Perry, ABD merkezi hükümetini uyarma zorunluluğu hissetti. 1845'te bu birliğe girdik ama istediğimiz zaman ayrılabilmek şartıyla. Çok güzel bir birliğimiz var ama Washington Amerikan halkını küçümsemeye, hor görmeye devam ederse ne olacağını kimse bilemez. Görünen o ki Texas açılımı Başkan Obama'yı zorluyor. Texas'ta bugün düne nazaran daha çok birlikten ayrılalım sloganları işitiliyor. Vali Perry'nin açıklamalarını özellikle çay partilerinde dile getiriyor olması oldukça manidar bulunuyor. Çünkü Amerikan siyasetinde çay partilerinin politik bir anlamı var. ABD'de 1773 yılında İngiltere'nin çay üzerine ağır vergiler koymasını protesto etmek için İngiltere'den gelen 3 gemi çayın Amerikan vatanseverleri tarafından Boston limanında yok edilmesi, sömürgeci İngiltere'ye karşı verilen bağımsızlık savaşının ilk kıvılcımı olarak biliniyor. Valinin çay partilerinde bu sözleri söylemesi bu yüzden son derece dikkat çekici bulunuyor. Türkiye'deki Kürt sorunu kadar olmasa da ABD'nin de bir Texas sorunu var. Gerek Ermeni gerekse Kürt açılımı konusunda çok talepkar olan ABD, bakalım kendi toprağındaki Texas açılımını nasıl yapacak? Liderlerini, militanlarını cezaevine koysa da anketler gösteriyor ki Texas'taki ayrılıkçıların sayısı giderek artıyor. Neyse, ülkelerin iç işlerine karışılmaması bir diplomasi geyiğidir. Pardon, geleneğidir. Texas açılımı konusunu fazla didiklemeyelim. Ama keşke Başbakan Erdoğan ABD'ye gittiğinde McLaren'in cezaevi koşullarına da bir baksaydı. Öcalan mı rahat, McLaren mi rahat? Karşılaştırma olanağı bulurdu. Suçlu Ergenekon sanığı Hikmet Çiçek. Kürt açılımının en önemli ayağı Türkiye'nin kara yüzü olan faili meçhul cinayetleri aydınlatmak olmalı. Kardeşliğin önündeki en büyük setlerden biri bu cinayetlerdir. Yıllardır bu faali meçhul cinayetleri araştıran bir gazeteci olarak yazıyorum bunları. Behçet Can Türk'ün Anıları kitabını yıllar önce yazarken ruh halim şöyleydi. Yıl 1996, daha meşhur Mercedes kamyonla çarpışmamış, Susurluk çetesi ortaya çıkmamıştı. 2 yıldır üzerinde çalıştığım Behçet Can Türk'ün Anıları kitabımı bitirmiş, okuması için rahmetli Hasan Yalçın'a vermiştim. Hasan Yalçın gazetecilikte benim ilk öğretmenimdir. Kitabın ilk taslağını okuduktan sonra, çetenin işlediği cinayetleri niye kitabın arka sayfalarına sakladın? Bence kitaba bu faili meçhul cinayetlerle giriş yap dedi. Hiç unutmuyorum, başımı eğdim sessizce korkuyorum dedim. Devleti çıplak görmüştüm. Hasan Yalçın ısrar etmedi. Çünkü Binbaşı Ersever'in İtirafları kitabının öncesinde ve sonrasında neler yaşadığımın birincil tanığıydı. Evet, takvim yaprakları daha 3 Kasım 1996 tarihini göstermemiş, Susurluk'taki kaza olmamıştı. Ama bu çetenin işlediği cinayetler biliniyordu. Görgü tanıklarının ifadeleri sonucu çizilmiş robot resimlere bakarak bile cinayetleri kimlerin işlediği ortadaydı. Ancak herkes korkuyordu. Kimse yazmıyordu, yazamıyordu. Biliyordu ki kaçırılıp kafaya bir kurşun sıkılarak kör kuyulara atılma tehlikesi var. Neyse, aradan yıllar geçti. Geçen hafta bir gazetede faili meçhul cinayete kurban giden 3 kişinin ölüm yıl dönümü ilanına rastladım. Cinayetin üzerinden 15 yıl geçmiş, katilleri hala belli değil. Susurluk soruşturmalarında adımlar atılmış ancak sonuç alınamamıştı. Ve siz biliyor musunuz ki bu katillerin hiçbirinin bugün derin kirli bağlantıları çözeceği söylenen Ergenekon soruşturmasında adı bile geçmiyor. Konuyu dağıtmayayım. Tarih 4 Kasım 1993. Başbakan Tansu Çiller İstanbul Holiday Inn Oteli'nde şu açıklamayı yaptı. Türkiye milis hareketi niteliğine dönüşmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketiyle karşı karşıyadır. PKK'nın haraç aldığı iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz, hesap soracağız. Hesap soruldu mu bilmiyorum. Bildiğim şuydu. 14 Ocak 1994, İstanbul. Liceli Behçet Can Türk şoförü Recep Kuzu ile birlikte kaçırılıp öldürüldü. 25 Ocak 1994, Ankara, Liceli Sefa Erciyes kaçırılıp öldürüldü. 25 Şubat 1994, Ankara, Liceli Yusuf Ekinci kaçırılıp öldürüldü. 28 Mart 1994, İstanbul, Liceli Fevzi Aslan ve yeğeni Salih Aslan birlikte kaçırılarak öldürüldü. 20 Mayıs 1994, Ankara, Hakkari'li Namık Erdoğan kaçırılıp öldürüldü. 3 Haziran 1994 İstanbul, Liceli Adnan Yıldırım ile Yüksekovalı Savaş Buldan ve Hacı Karay birlikte kaçırılarak öldürüldü. Liste Medet Serhat, Faik Candan, Recep Yaşar diye uzayıp gidiyor. Bir de kaçırılıp cesedi hala bulunamayan Liceli Fehmi Tosun gibi kayıplar var. 3 Haziran 2009 tarihli gazetede Adnan Yıldırım, Savaş Buldan ve Hacı Karay'ın ölüm yıl dönümü ilanını görünce soruşturma dosyalarını bir kez daha okudum. Savaş Buldan'ın vücuduna 2, başına 1, Adnan Yıldırım'ın başına 1, Hacı Karay'ın vücuduna ve kafasına birer kurşun sıkılmıştı. 9 milimetre Parabellum tipi 4 adet SB Luger marka, 1 adet WCC marka, 5 adet boş kovan 3 ayrı tabancadan atılmıştı. Balistik incelemelere göre olaydaki tabancalar daha önce meydana gelen faili meçhul cinayetlerde kullanılmamıştı. Dava dosyasında cinayeti işleyenlerin robot resimleri görgü tanıklarına dayanılarak gayet iyi çizilmişti. Susurluk sürecini takip edenler bu robot resimlere bile bakarak katillerin kim olduğunu anladı. Ama devlet bulmuyordu işte. Aradan 15 yıl geçti, katiller hala bilinmiyor. Diyeceksiniz ki işte Ergenekon soruşturmasıyla ortaya çıkacak. Evet, iddianamede bu cinayet de geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor musunuz? Ergenekon tutuklusu Hikmet Çiçek'le Susurluk timinden Cavit adlı birinin gönderdiği bir mektup bulunmuştu. Cavit'in kim olduğu bilinmiyor. Hikmet Çiçek kim mi? Binbaşı Ersever'in itirafları ve Behçet Cantürk'ün anıları kitaplarını yazdığımda bana en büyük yardımı yapan 7 yıl birlikte çalıştığım bir gazeteci. Ey suçlu gazeteci Hikmet Çiçek, kalk ve kendini savun şimdi. Bu üç adamı nasıl öldürdün? Öyle ya, kimse kılını bile kıpırdatmazken faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yıllarını harcarsan işte böyle kodesi boylarsın. Hak ettin. Her gün gazete sayfalarında, TV ekranlarında Hikmet Çiçek belgelerinden bahsediliyor. Ayıptır, günahtır. Kimdir Hikmet Çiçek? Ne bakkaldır, ne kasaptır, ne de manifaturacı. 20 yıllık gazetecidir o. 20 yıldır kontur gerillayı, Gladio'yu ortaya çıkaracak haberler yapmıştır. Binbaşı Cem Ersever'de ilk röportajı yapan gazetecidir. Susurluk sürecinde olayın açığa çıkarılması için uğraşan gazetecilerin başında Hikmet Çiçek gelir ve nice benzer haberin altına imza atmıştır. Şimdi böyle bir gazetecinin odasında, masasında ne çıkacağını sanıyorsunuz? Hikmet Çiçek suçlu tabii. Ne diye uğraşıyor bu karanlık güçlerle 20 yıldır? Bekleseydi, Ergenekon soruşturması ortaya çıksaydı ve eline tutuşturulanları haber yapsaydı olmaz mıydı? Ah Hikmet Çiçek, ah! Bakınız, gazetelerde yazılan, ekranlarda söylenen Hikmet Çiçek belgesi denilen haberlerin hepsini Hikmet Çiçek haber olarak yapmıştır. Altına imza atmıştır. Açın bakın 2000'e doğru dergisini, aydınlık arşivini. Ama yandaş medya bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Bir meslektaşını karalıyor. Hadi bazılarının niyetleri belli. Anlayamadığım Cumhuriyet Gazetesi bu oyuna nasıl geliyor? Fehmi Korun'un evine polis baskını olsa ne çıkacağını sanıyorsunuz? Daha dün kurulan Taraf Gazetesi'nin arşivine savcılık el koysa ne bulacağını sanıyor? Yandaş medya Hikmet Çiçek'i idam ediyor. Ah Hikmet Çiçek, ah! Sana ne kontur gerilladan, Susurluk çetesinden, Gladio'dan, yoksa böyle yatarsın Ergenekon'dan. Evet, yıllarca faali meçhul cinayetleri araştıran Hikmet Çiçek'i cezaevine tıkıverdik. Diğer yanda Pervin Buldan'ı tanıyor musunuz? Kaçırılıp öldürülen Savaş Buldan'ın eşiydi. O da yüksek ovalıydı, teyze çocuklarıydılar. Savaş 1961, Pervin 1967 doğumluydu. Öldürüldüğünde Savaş 33, Pervin 27 yaşındaydı. Bir çocukları vardı, Neçirvan. Savaş Buldan öldürüldüğünde Pervin Buldan ikinci çocuğu Zela'ya hamileydi. Ölüm haberini alınca bayıldı. Erken doğum yaptı, dünyaya küstü. Bir yıl sonra kendi başına gelenin başkasının başına gelmemesi için cumartesi annelerine katıldı. Her cumartesi kayıpların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla Taksim'deki Galatasaray Lisesi'nin önüne gitti. Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. Polis derneği kapatınca bu kez yakınlarını kaybeden ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdular. HADEP'te görev aldı, iki dönem parti meclisi üyesi oldu. Çetelere karşı halk inisiyatifi içinde yer aldı. 1999'da HADEP'ten milletvekili adayı oldu. Seçildiği halde partisi barajı aşamadığı için milletvekili olamadı. Son seçimde Iğdır'dan milletvekili seçildi. Halen DTP'nin milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor. Bu bilgileri niye verdim? Şimdi unutun tüm kimliklerinizi, bildiklerinizi, ön yargılarınızı. Sadece düşünün. Kucağınızdaki 5 yaşındaki oğlunuzla ve karnınızda bebeğinizle öğreniyorsunuz ki eşiniz kaçırılıp öldürülmüş. Hemen sorarsınız, kim neden öldürmüş? 15 yıldır yanıtı yok bu sorunun. Olay herkesin gözünün önünde oluyor, yığınla tanık var ama devlet katilleri bulamıyor. Ne yaparsınız? Bırakın şimdi ama ile başlayan cümleler kurmayı ya da kim haklı haksız tartışmalarını, sadece insan olarak düşünün. Ne yaparsınız? 15 yaşındaki kızınız Zela'yın yıllardır bitip tükenmez sorularına ne yanıt verirsiniz? Iğdır milletvekili Pervin Buldan son yerel seçimlerin sonuçları için Kürdistan sınırlarını belirledik dedi. Doğal olarak medyada yer yerinden oynadı. Benim ise ilk aklıma gelen şu oldu. Ne kadar canı yanmış. Empati kurmayı unuttuk. İçimizi, beynimizi kinle doldurduk. Gelin yüzleşelim bu gerçeğimizle. Pervin Buldan kin duymakta haklı değil mi? Hani nerede eşinin, çocuklarının, babasının katilleri? Bunları sorduğum için çoğunuz kızıyor olabilirsiniz. Biliyorum, bunları yazdığım için neyle karşılaşacağımı, içten olmanın tehlikeli olduğunu bilecek yaştayım. Ama yazmak zorundayım. Bu topraklara olan borçtur bu. Yoksa, görmüyor musunuz? Herkes aklını yitirmiş gibi bir düşman belirlemiş savaşıyor. Toplumlar için bundan daha büyük bir yıkım olabilir mi? Kaba güce katlanılır, kaba akla değil. Gerçekle yüzleşmek zorundayız. Kendini devlet sanan birileri Savaş Buldan'ı öldürdü. Savaş Buldan'ın işi, mesleği, siyasal düşüncesi yahut hangi nedenle olursa olsun öldürülmesi bağışlanamaz. Bunu yapanların yakasına yapışmak zorundasınız. Bunu yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Pervin Buldan'ın milletvekili olarak dokunulmazlığını mı kaldıracaksınız? Sözlerinden ötürü cezaevine mi tıkacaksınız? Bunlar sorunu çözebilecek mi? Bugüne kadar çözemediği ortada. O halde ısrar niye? Bakın, Mehmetçik Dağı'daki teröristin hakkından gelir. Bundan hiç kuşku yok. Asıl tehlike Pervin Buldan'ın içindeki kardeşlik duygusunu, ülkeye olan inancını köreltmektir. Acıyı yazmaktan, görmekten, hissetmekten bıktık, usandık. Bırakalım kim haklı haksızı, kardeşliği öne çıkaralım. Hafız Kemal'leri örnek alalım. Hafız Kemal'leri tanıtalım çocuklarımıza. Adı Hafız Kemal'di. Çanakkale Savaşı'nda taburun imamıydı. Savaşın başladığı ilk gün tarihi 18 Mart 1915. Dört arkadaşıyla tarlada yüzü koyun yatıp hücum emrini bekledi. Emir gelince elindeki Kur'an-ı Kerim'le ilk o fırladı. Yanında Allah Allah diye bağıran İstanbullu bir arkadaşı vardı. Tertibi Yahudiydi. Adı bilinmiyor. Belki Yuda Hekim, belki Aram Salamon. Şarapnel yanlarına düştü. Yahudi arkadaşıyla birlikte yaralandı. Hemen sağlık çadırına götürüldüler. Doktorları Hafız Kemal'in kardeşi çıktı. Doktor Vasıf. Hafız Kemal kolundan yaralıydı. Yahudi arkadaşının durumu ağırdı. Doktor Vasıf önce Yahudi Mehmetçik ile ilgilendi ama kurtaramadı. Hafız Kemal derme çatma o sağlık çadırından gazi olarak çıktı. Ve istisnasız her 18 Mart'ta başta İstanbullu Yahudi arkadaşı olmak üzere Çanakkale'de şehit düşenler için Mehmet Çavuş abidesi önünde mevlit okudu. Hafız Kemal din adamıydı. Tophane Camii, Süleymaniye Camii'nde görev yaptı, baş müezzin oldu. Güreş, yüzme, okçuluk gibi sporlara meraklıydı. İstanbul Ok Spor Kulübü'nü kurdu. Musikiye aşıktı. İlk müzik öğretmeni Kasımpaşa Küçük Piyale Camii imamı Cemal Hoca'ydı. İstanbul Radyosu'nun kuruluşunda yer aldı ve yayınlara katıldı. Türkiye'nin en iyi Mevlid Hanı olarak ünlendi. Ezan, kaside okuması çok tutuldu, plak doldurdu. Sadece Mevlid kaydı yapmadı. Geleneksel fasıl icrası anlayışıyla şarkılar, gazeller okudu. Türkiye'yi temsil için Paris ve Atina'da konser verdi. Hafız Kemal'in gerek yurt dışı çalışmalarında, gerekse plak kayıtlarında kendisine uduyla eşlik eden bir müzisyen dostu vardı. Rum Yorgi Bacanos. Büyük Udi Rum Yorgo Bacanos çaldı, Hafız Kemal söyledi yıllarca. Musevi arkadaşıyla omuz omuza ölüme koşmak, Hristiyan arkadaşıyla ortak kaderi paylaşmak bu topraklara özgü değil miydi? Aradan yıllar geçti. Soyadını Atatürk'ün verdiği Hafız Kemal Gürses 1939'da vefat etti. Seneler içinde Hafız Kemal'in ismi de üzerinde memleketimizin medarı iftiharı, Mevlid Hanı şehir yazan plakları da unutuldu gitti. Bir gün iki solcu müzik adamı Üsküdarlı Sünni Cemal Ünlü ve Tuncelili Alevi Hasan Saltık el ele verip Hafız Kemal Bey'in o kayıp plaklarını tek tek bulup Hafız Kemal Bey CD'si çıkardılar. Bize yakışan bu gerçekleri çocuklarımıza anlatmaktır. Kanı konuşarak güzel bir gelecek yaratılamaz. Kardeşliğin sembolü çoktur bu topraklarda. Onları yazalım, onları konuşalım, onlarla gururlanalım. Kürt aydınları Devrimci Gençlik Köprüsü'nün anlamını unuttu mu? Solun vefası unutuldu mu?